1. Petrus 3. bölüm 3. ayette ise süsünüz örgülü saçlar, altın takılar, güzel giysiler gibi dışla ilgili olmasın diyor. Bu demek değildir ki kadınlar makyaj yapmasınlar ya da altın takmasınlar, kuaföre gitmesinler. Hayır. Tanrı sözü böyle bir yasaklama koymaz. Ancak bize insanları Mesih'e kazanacaksak iç güzelliğe sahip olmamız söylenir. Aksi halde bütün giysiler de yasaklanmış olurdu. Roma İmparatorluğu döneminde kadınların saç modası çok fazla önem taşırdı. Günümüzde olduğu gibi Roma zamanında da kadın erkeğini en son saç modasıyla etkilemeye çalışırdı. Petrus ise burada kocayı en çok etkileyecek olan karısının dış görünüşü değil, onun kocasına olan bağlılığı ve kutsal bir hayat yaşamasıdır der. Dış görünüş iç güzelliğin yerine konulamaz. Şimdi bazı tarihi noktalardan söz etmek istiyorum. Bu ayette en son saç modasından söz ediliyor. O zamanlarda moda saçın örülmesiydi. Bazıları bunu yanlış anlayıp günümüzde bile en sade örgüyü güzellik için kullanmayacağız der. Oysa Petrus burada Roma'da yaygın olan, yukarıya doğru örülen gösterişli saçlara karşı konuşuyor. Bunu yaparken bile yasaklama ifadesi kullanmaz. Altınla bezenip donanmadan söz edilir. Bu yine kadının altın takmasını yasaklamaz. Bazıları bunu altından yapılma herhangi bir ziynet eşyasının kesinlikle yasak olduğu konusunda yorumlamaya çalışır. Ben bunu burada böyle görmüyorum. Sonra güzel giysilerden söz ediliyor. Görüleceği gibi burada yasaklanan şey herhangi bir giysi değil ama özellikle hatta cinsel dikkat çeken aşırı tipte açık ya da tahrik edici giysilerdir. Giysi ve takı konularıyla ilgili olarak diyebiliriz ki bunlar insanlar arasında çekiciliğimiz olmayacak. Her imanının çekiciliği içinde taşıdığı Mesih'in karakteri olmalıdır. Günümüzde ne yazık ki bilinçli olsun, bilinçsiz olsun dış güzellik insanları Mesih'e çekmek amacıyla kullanılmakta ve özellikle ülkemizin kültürüne aykırı şekilde bir izlenim yaratmaktadır. Değerli dinleyicim, evlenmek istediğin adamı Mesih'e kazanamıyorsan süslerle, bilmem nelerle, bir litre parfümle onu kazanacağını düşünme. Aynı zamanda Mesih inanlısı acayip kaba ve sevimsiz giysiler giymekten de kaçınmalıdır. Şimdi Petrus iç hayatın bazı noktalarına geçerek 1. Petrus 3. bölüm 4. ayette şöyle yazar. Gizli olan iç varlığınız sakin ve yumuşak bir ruhun solmayan güzelliğiyle süsünüz olsun. Bu Tanrı'nın gözünde çok değerlidir. Her insanın içinde saklanmış bir güzellik vardır. Evet, kadının takabileceği bazı takılar var ama bunlar dış için değil, iç güzellik içindir. Örneğin, yumuşak bir huy, dingin bir ruh, bir inanlıyı gerçek anlamda çekici yapan giysi aslında gizli olan iç varlığının güzelliğidir. Efendim, son moda saç biçimleri, pahalı takılar, güzel giysiler, bunların hepsi geçip gidicidir. Petrus bu belirgin çelişkiyi tanıtırken bizi bir seçimde bulunmaya da yöneltir. Eski antlaşmada iç güzellikleriyle bilinen bazı kadınlardan söz edilir. Örneğin Rut, Boaz, Rut'a aşık olduğu zaman sadece onun dış görünüşünü hesaba katmamıştı. Onun karakteri hakkında da iyi şeyler duymuştu. Boaz, Rut'un tüm kişiliğine aşık olmuştu. Süslenmekte değer aramaktaysan kardeşim, Tanrı katında itibar gören değeri ara. İç güzellik, Tanrı katında en çok itibar gören güzelliktir. Şimdi Petrus, eski antlaşma döneminde yaşamış olan kadınları örnek gösterip şöyle yazar. 1. Petrus 3. bölüm 5. ayet. Çünkü geçmişte umudunu Tanrı'ya bağlamış olan kutsal kadınlar da kocalarına bağımlı olarak böyle süslenirlerdi. Eski antlaşmada bu konuda bize örnek olabilecek pek çok imanlı kadın var. Az önce Rut'tan söz etti. Rut ile Boaz evlendi ve onların soyundan İsa Mesih dünyaya geldi. Eski antlaşmada bir de Rahel'den söz edilir. Onun güzel bir kadın olduğu dile getirilir. Herhalde Yakup ona aşık olduğunda yalnız dış güzelliği değil öncelikle iç güzelliği de hesaba katmıştı. 1. Petrus 3. bölüm 6. ayette örneğin Sara İbrahim'i efendim diye çağırır, sözünü dinlerdi. İyilik eder, hiçbir tehditten yılmazsanız siz de Sara'nın çocukları olursunuz diyor. Yaratılış kitabında İbrahim ile Sara hakkında yazılanlar oldukça ilginç. Sara gerçekten güzel bir kadındı. Yani iç güzelliğinden başka fiziksel açıdan da oldukça güzeldi. Öyle ki bazı krallar ona aşık olup onunla evlenmek istediler ama Sara İbrahim'e efendi diyerek onun buyruğuna uydu. Bir örnek olarak Sara'nın adının verilmesi de ilginçtir. Sara kendi yüreğinde kocası İbrahim'i efendisi ve başı olarak benimsedi. Şimdi Petrus kadını bırakıp kocaya öğüt vermeye başlar. 1. Petrus 3. bölüm 7. ayet. Bunun gibi ey kocalar, Siz de daha zayıf varlıklar olan karılarınızla anlayış içinde yaşayın. Tanrı'nın lütfettiği yaşamın ortak mirasçıları oldukları için onlara saygı gösterin. Öyle ki dualarınıza bir engel çıkmasın. Bu ayetten anladığım kadarıyla burada söz edilen koca ancak imanlı olabilir. İmana gelmemiş bir erkek bu buyruğu yerine getiremez. Ama yine de her erkek için geçerlidir. Elçi Petrus'un amacı evlilik içinde erkeğe düşen sorumlulukları göstermektir. Şimdi de kocalara dönerek onların yerine getirmeleri gereken görevlerden söz eder. Kocalar karılarıyla düşünceli bir şekilde onlara sevgi, nezaket ve anlayış göstererek yaşamalıdırlar. Yine karılarına karşı gerekli saygıyı göstermelidirler. Çünkü kadınlar erkeklere nazaran fiziksel olarak daha zayıf yaratılmıştır. Son zamanlarda dünya çapında kadın hakları konusunda pek çok devrimci hareket gerçekleşiyor. Fiziki güçlerin çarpıştığı bir dünyada kadın her zaman erkek tarafından korunma ihtiyacını hissetmiştir. Tanrı sözünün vurguladığı kadının acınacak aşamada zayıf olduğu değildir. Kendisine değer verilmesi gereken, aynı zamanda korunması gereken bir varlık olduğudur. Şimdi biraz karı ile koca arasındaki nazik ilişkiye ruhsal açıdan bakalım. İmanlı bir evlilikte erkek ile kadın arasında tam bir şeffaflık olmalıdır. Evlilik içinde küsmek, kavga edip de barışmadan hayata devam etmek olmaz. Karı ile kocanın birlikte ettikleri duayı bu durum engeller. İmanlı karı koca kendi aralarında uzlaşmazlarsa, bir açıdan birbirine düşmanlarsa başkaları için nasıl dua edebilirler? Tanrı'ya geçerli ve anlamlı dua ile yaklaşmanın tek yolu uyuşmaktır. Kutsal kitabın bu özel bölümünden ayrılmadan önce bir söz daha söyleyeyim. Evlilik Tanrı tarafından tüm insanlara verilmiştir. Kutsal yazı Tanrı önce erkeği yarattım, daha sonra erkekten kadını yarattım diyor. Kadın ona uygun bir yardımcı diye yaratılış 2. bölüm 18. ayette adlandırılmaktadır. Başka bir de işte kadın erkeğin eşi, yandaşı, yardımcısıydı. Üreyip çoğalmakta erkeğin öbür yarısıydı. Erkek kadınsız sadece yarım bir insandı. Bunu göz önünde tutarsak görüyoruz ki evlilik ilişkisi karısına çocukmuş gibi davranmak, karısını emirlerle oraya buraya koşturmak değildir. Görevi eşinin yardımcısı, bir parçası olmalı ve onu sevmelidir. Erkek de karısını sevip korumalıdır. 1. Petrus 3. bölümde inanlılar topluluğundaki davranışlar konu edilmektedir. Elçi Petrus evlilik içindeki ilişkileri biraz daha genişleterek ve genelleştirerek şöyle yazar. 1. Petrus 3. bölüm 8. ayette. Sonuç olarak hepiniz aynı düşüncede birleşin. Başkalarının duygularını paylaşın. Birbirinizi kardeşçe sevin. Şefkatli, alçak gönüllü olun. Sevgili dinleyicim, yalnız evli çiftler değil, tüm Mesih imanları düşünce uyumu içinde yaşamasını bilmelidir. Bu demek değildir ki her imanlı aynı düşüncede olacak. Hayır, düşüncelerimiz farklı olabilir ama uyum içerisinde yaşayabiliriz. Elçi Petrus burada temel olarak imanlının toplulukla olan ilişkilerine değinmektedir. Birlik ve beraberliği, kardeşlik sevgisini Elçi Petrus teşvik eder. Dostum, Tanrımız dünya ilişkilerinde olduğu kadar aile ilişkilerinde de bu sevecenlik ve alçak gönüllülük içinde yaşamamızı arzu eder. Alçak gönüllülük kişinin basitçe başkalarını düşünmesi, başkalarını kendisinden öne alması ve başkaları yararına olan şeyleri söyleyip yapmasıdır. Alçak gönüllülük benlikten çok başkalarına hizmet eder. Başkalarına yardım edebilme fırsatını kollar. Başkalarının gösterdiği nezaket ve iyiliklere hemen şükran duygusuyla karşılık verir. Alçak gönüllülükte hiçbir zaman kabalık, sertlik ya da terbiyesizlik bulunmaz. 1. Petrus 3. bölüm 9. ayette kötülüğe kötülük de sövgüye sövgüyle değil, tersine kutsamayla karşılık verin çünkü kutsanmayı miras almak için çağrıldınız der. İsa birisi bir yanağına vurursa öbürünü de çevir demektedir. Mesih inancının temelinde kötülüğe karşı iyilikle davranmak yatar. Çünkü Mesih'in kendisi bu şekilde davrandı. Her kim olursa olsun, gerek bir Mesih imanlısı, gerekse iman etmemiş bir kişi olsun, birisi senin hakkında kötü bir şey söylerse ve söylediği doğru değilse ne yapmak gerekir? Hemen misilleme yapıp ona hakaret mi etmelisin? Hayır. O kişiyi Rabbin eline teslim et. Yani dualarında Rabbe de ki, Rabben bu kişiye karşı bir şey yapamam çünkü senin sevgin, yasan bunu yasaklıyor. Gerekeni sen yap. İnan ki Rab gerekeni yapacaktır. Belki de bizim umduğumuzu yapmaz ama gerekeni yapar. Biz imanlar olarak bu tutumla yaşamasını öğrenmeliyiz. kilise topluluğu içinde meydana gelen çekememezlik dedikodu büyük oranda o zaman azalır. 1. Petrus 3. bölüm 10. ayette şöyle ki, yaşamdan zevk almak, iyi günler görmek isteyen, dilini kötülükten, dudaklarını yalandan uzak tutsun diyor Tanrı sözü. Hepimiz yaşamak arzusuyla hayatımızı sürdürüyoruz. Ama ne yazık ki günümüzde pek çok imanlı var ki yaşamın gerçek tadını çıkartamıyor. Şimdi beni yanlış anlamayın. Dünya zevklerinden söz etmiyorum. Mesih'in imanlıya söz verdiği o dop dolu yaşamı bir türlü yaşayamayanlar var. Hayatın en değerli yönünü kendilerine mal edemiyorlar. Benim tanıdığım bir Mesih inanlısı vardı. Genç yaşta üniversitedeyken bir gün bir sınıf arkadaşı ona gelip şöyle demiş. Yaşam ne kadar güzel değil mi? Yaşam benim için bir portakala benzer. Onu sıkıp son damlasına kadar içmek isterim. Tüm yaşamımı son damlasına kadar Rabbin yolunda yaşamak isterim. Evet, yaşamı sevmekle ilgilenen kişi aslında bu amaçla yaşar ve gerçekten de yaşamın tadını son damlasına kadar çıkartır. Sen dostum gerçekten yaşamak istersen o dop dolu yaşamın anahtarı işte burada. Ne diyor Petrus? Yaşamı sevmekle ilgilenen ve parlak günler görmek isteyen dilini kötülükten sakınsın. Sen dilini kötülükten sakınıyor musun? Güzel bir atasözümüz var. Eline, diline ve beline hakim ol. İnanıyorum ki bu atasözü dolaylı olarak kutsal kitaptan gelmiştir. Dil konusunda kutsal söz bol bol yazmaktadır. Petrus da burada kutsal ruhtan gelen esinle dilimize hakim olmamızı buyurmaktadır. Sürekli şekilde başkaları hakkında kötü konuşmaktan vazgeçmeliyiz. Aldatıcı sözler kullanmamalıyız. Her zaman gerçeği konuşmalıyız. Söylediklerimiz lafta kalmasın. 1. Petrus 3. bölüm 11. ayette kötülükten sakınıp iyilik yapsın. Esenliği amaçlasın, ardınca gitsin der. İmanımız varsa o imanı pratik şekilde yaşayalım ama dikkat edelim. Hayatımızın tadını çıkartalım derken başkaları hakkında dedikodu yaparak ve kötü konuşarak davranmayalım. Dudaklarımızı aldatıcı söz söylemekten alıkoyarak, kötülükten, kötü konuşmaktan kaçınarak ve insanlara iyilik yaparak hayatın tadını çıkartalım. 1. Petrus 3. bölüm 12. ayette çünkü Rabbin gözleri doğru kişilerin üzerindedir. Kulakları onların yakarışına açıktır ama Rab kötülük yapanlara karşıdır der. Bu gerçekten şaşırtıcı bir yazı. Elçi Petrus burada 34. mezmurdan alıntıları bize aktarır. Mezmurda Rabbin gözleri doğruların üzerindedir, kulakları onların haykırışına açıktır der ve devam eder. Onların anılması yeryüzünden kesip atmak için Rabbin yüzü şer işleyenlere karşıdır. Gerçekten bu çok sert bir uyarı ama iyilik yapanlara değil kötülük yapanlaradır. Başka yerlerde de Tanrı sözü bu gerçeği vurgular. İyilik yapan ödüllendirilecektir. Kötülük yapan ise ceza çeker. Hem de öyle bir ceza ki kötünün adı yeryüzünde anılmaz. Rab kendisine ait olanların dualarına kulak vereceğine söz verir. Ama kendisine ait olmayanların dualarına kulak vereceği konusunda garanti vermez. Günahları bağışlanmamış insanın tek duyabilecek duası şöyle olmalıdır. Rab İsa Mesih'i kurtarıcım ve Rabbim olarak kabul ediyorum. Beni İsa Mesih'te kabul edilen adi bir günahlı olarak görmeni rica ederim. İşte Tanrı'nın kesin olarak duyacağı ve yanıt vereceği dua budur. Bazı yanlış inançlar var. Bazıları diyor ki İsa Mesih'e iman edeyim sonra istediğim şekilde hayatımı sürdüreyim. Yalan dolanla, dünya zevkiyle yaşayayım. Ne de olsa başım derde girerse dua edeceğim birisi var. Beni bağışlar. İnanın böyle bir şekilde Rab'be yaklaşanı Rab yanıtlamayacaktır. Böyle bir düşüncenin kendisi bile kişinin imanı kavramadığı anlamına gelir. Bazı filmlerde görüyoruz. Adam çok kötü bir hayat yaşıyor. Zamanı kumarhanelerde, bataklıklarda geçiyor. Bir gün eve geliyor ve bakıyor ki eşi ölüm döşeğinde yatıyor. Adam birden karısının üzerine kapanıp Tanrı'ya yalvarmaya başlıyor. Derken kadın iyileşiyor ve adam yine kumarhane köşelerine koşuyor. Böyle bir şey olabilir mi? Tabii ki olamaz ve olmamalıdır. Tanrı ile alay edilmez. Onun bizden beklediği yürekten tövbe ve kutsal bir yaşamdır. Biz imanlar olarak sorunların çıkamayacağı bir düzeyde yaşayabilir miyiz? Petrus şimdi bunu açıklayacak. 1. Petrus 3. bölüm 13. ayet. İyilik yapmakta gayretli olursanız size kim kötülük edecek? Bu ayet kimsenin sana dokunmayacağı şekilde Tanrı'nın seni bir zırhla donatacağı anlamına mı gelir? 1. Petrus 3. bölüm 14. ayette doğruluk uğruna acı çekseniz bile ne mutlu size. İnsanların korktuğundan korkmayın, ürkmeyin der. Söylemesi kolay diyebilirsiniz ama aslında doğrudur. Mesih imanlısı doğruluk uğruna acı ve elem çekiyorsa o işkence içinde bile mutlu olabilir. Bazı imanlılar Mesih'e olan inançları yüzünden baskıya uğradıkları zaman gerçekten korkunç bir tavır takınıp tepkide bulunurlar. Bu şekilde davranmakla Mesih için bir şey yaptıklarını düşünürler. Oysa kutsal kitabın dediği gibi Mesih ve doğruluk uğruna hiç ödün vermeden sakince yerimizi korursak bizi bu yolda işkence gelse bile sevinç sarar. Şunu açıkça söylemeliyim değerli kardeşim. Sen gerçekten Mesih'e aitsen, yeniden doğmuşsan ve Mesih'in ardından gitmekteysen hiç kuşkun olmasın. Sana baskılar yapılır. Ama bu baskılar içinde sevin, mutlu ol. Çünkü Rabbin yüceliği senin üzerine gelmiş demektir. Mesih İsa birkaç kez Tanrı egemenliğinden söz ederken onu bir şölene benzetti ama hiçbir zaman bu egemenliğe girişin kolay olacağı vaadini vermedi. Tersine egemenliğe şiddet ve zorla girileceğini vaat etti. İşte değerli kardeşim, Elçi Petrus onların gözdağı vermesinden ne korkun ne de sarsılın diye yazarken yüksekten atmıyordu. Hatta tehdit edildiğimizde yapmamız gereken bir şeyler olduğunu bize bildirir. 1. Petrus 3. bölüm 15. ayette Mesih'i Rab olarak yüreklerinizde kutsayın. İçinizdeki umudun nedenini soran herkese uygun bir yanıt vermeye hazır olun der. Burada her Mesih imanlısını düşündürmesi gereken sözler bulunur. Eğer biz içimizdeki umut konusunda bizden hesap soran herkese savunmada bulunmaya hazır olursak kutsal kitabı iyi bilmemiz gerekir. Ne yazık ki günümüzde birçok insan kendilerini Mesih inanlısı diye tanıtıyor ama kutsal yazılara gelince bilgileri yok. Tanrı'ya inanmayan ya da Mesih'in gerçek kimliğini bilmeyen birisiyle tartışmaya girse söyleyeceği lafı yok. Neden? Çünkü Tanrı sözünü bilmiyor. Petrus şöyle diyor, Mesih'i Rab olarak yüreklerinizde yüceltin. Başka da işte Rabbi yüreklerinizde Tanrı olarak kutsayın. Sevgili dinleyicim, bugün senin yüreğinin en derin köşesinde Rab'be tapınabilmen için özel bir yer, özel bir zaman var mı? O bizim dış görünüşümüze, dini kurallarımıza, sözde ruhsal işlerimize bakmaz. Onun bizden istediği yüreğimizin en derin, en kutsal köşesidir. Sen ona bu kutsal yeri verdin mi? Onu yüreğinde gerçekten Tanrı olarak kutsadın mı? Yolda giderken, banyonu yaparken, dolmuşta, iş yerine giderken, hiç kimsenin bilemediği, giremeyeceği o kutsal yere Rabb'i oturttun mu? Her an istediğin yerde yüreğinin o kutsal yerinde Rabb'i kutsayabilir, ona tapınabilirsin. Ona böyle bir yeri yüreğinde ayırmışsan, herkes senin Rabb'e ait olduğunu bilecektir. Büyük konuşmaya, İsa uğruna ne gibi elemler çektiğini bağıra bağıra anlatmaya gerek kalmayacak o zaman. Evet, bunu yapmaya çok ihtiyacımız var. Rab İsa Mesih'i yüreklerimizin en derin ve kutsal yerinde kutsayalım. 1. Petrus 3. bölüm 16. ayette, yalnız bunu yumuşak huyla, saygıyla yapın. Vicdanınızı temiz tutun. Öyle ki Mesih'e ait olarak sürdürdüğünüz olumlu yaşamı kınayanlar size ettikleri iftiradan utansın. Başka bir deyişle senin hakkında kötü konuşanların hatalı olduklarını ortaya çıkartmakla uğraşmaktansa onların hatalı olduklarını bilmekle yetin diye bize öğüt verilir. Büyük bir kilise topluluğuna ruhsal önder olarak atanan birisine sormuşlar. Bu kadar büyük bir topluluğun çobanı olmak nasıl? Adam biraz düşündükten sonra iyi hoş demiş ama her pazar vaaz etmeye başlamadan önce hakkımda yapılan ve kulağıma gelen kötü söylentilere cevap vermek zorunda hissediyorum. Bu girişte vaaz vermeye zamanımız olmayacak. Ruhsal çobana soruyu soran deneyimli imanlı ise ona şöyle söyledi. Sen sadece onların hatalı olduklarını bilmekle yetin ve Rab'be şükret ki söyledikleri gerçek değil ve gerçekte olmasın. Evet, Petrus vicdanımız temiz olsun diyor. İnsanlar hakkımızda ne demişler bizim umurumuzda olmaz. Önemli olan vicdanımızın temiz olmasıdır. Hakkımızda kötü söylentilerin doğru olmadığını bildiğimiz zaman bizi bunlar rahatsız etmez. 1. Petrus 3. bölüm 17. ayette, İyilik edip acı çekmek eğer Tanrı'nın isteği buysa kötülük yapıp acı çekmekten daha iyidir der. Bir Mesih imanlısı Tanrı'nın onun için belirlemiş olduğu elemleri çekecekse bu elemlerin iyi ve doğru olan şeyleri yaptığı için gelmiş olması gerekir. İmanlı kendi hatası ve dikkatsizliği yüzünden başını derde sokarak boş yere acı çekmemelidir. Çünkü böyle akılsızca çekilen acılarda hiçbir erdem bulunmaz. Mesih'in elem çekmesi ruh tarafından Nuh'un günlerinde dahi vaaz edilmişti. 1. Petrus 3. bölüm 18. ayette nitekim Mesih de bizleri Tanrı'ya ulaştırmak amacıyla doğru kişi olarak doğru olmayanlar için günah sunusu olarak ilk ve son kez öldü. Bedence öldürüldü ama ruhça diriltildi diyor. İsa Mesih'in insan olarak çarmıhta öldüğünü görmemiz önemlidir. Çarmıhta öldü. Onu ölülerden dirilten de kutsal ruhtu. 1. Petrus 3. bölüm 19. ayette ruhta gidip bunları zindanda olan ruhlara da duyurdu diyor. 19 ve 20. ayetler yeni antlaşmadaki en şaşırtıcı ve en ilginç metinlerdir. Bu ayetin anahtarı olan 20. ayeti de beraber okuyalım. Bir zamanlar Nuh'un günlerinde gemi yapılırken Tanrı'nın sabırla beklemesine karşın bu ruhlar söz dinlememişlerdi. O gemide birkaç kişi, daha doğrusu 8 kişi suyla kurtuldu diyor. Elçi Petrus burada Nuh'un günlerinde olup bitenleri anlatır. Buna göre tufan öncesi yaşayan imansız kuşaklara Nuh peygamber aracılığıyla vaaz eden kişi Mesih'in ruhuydu. Onlar o zamanlarda bedensiz birer ruh değil, Nuh'un uyarılarını bilerek geri tepen ve tufan tarafından yok edilen canlı bizim gibi beden sahibi insanlardı. Bu nedenle Hades'in zindanındaki ruhlar işte onlardır. Gidip sözü duyurdu ve vaaz etti. Biraz önce belirtildiği üzere vaaz eden kişi Mesih'in kendisiydi ama bunu Nuh aracılığıyla yapıyordu. Şimdi zindanda olan ruhlara sözü duyurdu diyor. Bunlar Nuh'un vaaz ettiği canlı insanlardı. Nuh'un ağzından gelmekte olan tufan uyarısını ve bunun karşısında gemiye binildiğinde gelecek olan kurtuluş vaadini duymuşlardı. Bu duyuruyu reddettiler ve azgın suların ortasında boğularak can verdiler. Bunlar şimdi gelecek olan son yargıyı bekleyen zindandaki bedensiz ruhlardır. 1. Petrus 3. bölüm 21. ayette bu olay vaftizi simgeliyor. Bedenin kirden arınması değil, Tanrı'ya yönelen, temiz vicdanın dileği olan vaftiz. İsa Mesih'in dirilişiyle şimdi sizi de kurtarıyor der. Bu olay hangi vaftizi simgelemektedir? Suyla vaftizi değil. Kutsal ruhla vaftizi simgeler. Kutsal ruhla vaftiz gerçek bir vaftizdir. Suyla vaftiz ise bir tören ve bir simgedir. Suyla vaftizin yeri var ama sadece kutsal ruhla vaftiz kişiyi inanlılar topluluğuna katar. Yani kişi İsa Mesih'e iman eder etmez o Mesih'e vaftiz olur ki vaftizin anlamı bir şeyin içine bakmak ve girmek demektir. Ve böylece Mesih'in bedeni olan inanlılar topluluğuna bu kişi katılır. Yani Mesih'in bedenine girer, ona ait olur. Suyla vaftiz bundan sonra bir simge olarak gelir. Petrus'un burada sözüne ettiği vaftizin kirden temizlenmek amacıyla fiziksel ya da biçimsel temizlenmelerle ilgisi yoktur. Su vücudun kirlerini temizlemede etkili olsa da insanda Tanrı'ya karşı temiz bir vicdan ortaya çıkarmada tamamen etkisizdir. Böyle bir vicdana insan sadece ve sadece İsa Mesih'in ölümü, gömülüşü ve dirilişine iman ederek kutsal ruhun sayesinde sahip olabilir. 1. Petrus 3. bölüm 22. ayette göğe çıkmış olan Mesih Tanrı'nın sağındadır. Bütün melekler, yetkiler ve güçler ona bağlı kılınmıştır der. Göğe çıkmış olan Mesih Tanrı'nın sağındadır. Melekler, yetkililer ve güçler ona bağlı kılınmıştır. Bu çok önemli. Rab İsa Mesih sadece ölümden dirilmekte kalmadı. Ama aynı zamanda gelmiş olduğu yere, göğe geri döndü. O bugün göktedir.